Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Tyler Cowen'ın An Economist Gets Lunch kitabı, yemek kültürü ile iktisadi düşünceyi bir araya getiren kurgu dışı bir inceleme ve pratik rehberdir. Cowen, iyi yemeğin mutlaka pahalı, şık ya da moda olması gerekmediğini savunur. Amerikan yemek dünyasındaki restoranları, havaalanlarını, süpermarketleri ve etnik mutfakları, fiyatların ve tercihlerin arkasındaki teşvikler üzerinden değerlendirir. Kitabın amacı okura tek tek restoran önerileri vermek değil, iyi yemeği bulmak için daha dikkatli düşünmeyi öğretmektir. Bir işletme neden belirli bir yemeği özenle hazırlar? Kira ve hizmet maliyetleri menüyü nasıl etkiler? Hangi müşteriye hitap edildiğinde kalite düşebilir gibi sorular öne çıkar? Cowen, yemek züppeliğine ve yalnızca yerel ya da pahalı olanın kaliteli sayıldığı varsayımına itiraz eder. Ana çerçevesi Amerika olsa da turist bölgeleri ile mahalle esnafı arasındaki farkın sık görüldüğü Türkiye'de de uygulanabilecek gözlem araçları sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, iyi yemeği fiyat ve dekor yerine teşvikler üzerinden okumak. Kitabın temel önerisi, bir yemeğin kalitesini değerlendirmek için önce onu üreten işletmenin teşviklerine bakmaktır. Cowen'a göre yüksek fiyat, zarif dekorasyon ya da merkezi konum, mutfak kalitesinin güvenilir kanıtları değildir. Bunlar çoğu zaman yüksek kira, yoğun personel, manzara veya gösterişli hizmet gibi yemek dışı maliyetlerin müşteriye yansıtıldığını gösterebilir. Buna karşılık aile işletmesi olan, ana caddeden uzakta bulunan ya da belirli bir mutfağa yoğunlaşan yerler, kaynaklarının daha büyük bölümünü yiyeceğe ayırabilir. Bu mantık, ucuz olan her şey iyidir demek değildir. Asıl mesele, işletmenin müşteriyi neden çektiğini anlamaktır. İnsanlar, bir mekana yalnızca sosyalleşmek, görünmek ya da içki içmek için gidiyorsa, mutfağın üstün olması işletme açısından zorunlu olmayabilir. Türkiye'de de sahil şeridindeki turistik bir işletme ile mahallede düzenli müşterisi olan küçük bir lokantayı karşılaştırırken benzer bir ayrım yapılabilir. Cowen'ın yaklaşımı damak tadını ekonomik hesapla değiştirmez. Tam tersine lezzet arayışını daha somut sorularla destekler. Mekanın masrafı nedir? Sadık müşteri kitlesi kimdir? Mutfak hangi konuda uzmanlaşmıştır? Ve iyi yemek sunmak işletmeye gerçekten ne kazandırır? Bu sorular menüdeki pazarlama dilinden daha faydalı sinyaller verebilir. İkinci olarak, etnik marketler ve uzmanlaşmış mutfaklar keşif alanı olarak görülür. Cowen, iyi ve uygun fiyatlı yemek arayanların alışılmış süpermarket ve restoran çevresinin dışına çıkmasını ister. Kitapta etnik marketler özellikle önemlidir. Çünkü bu yerlerde ürünler çoğu zaman belirli toplulukların günlük ihtiyaçlarına göre seçilir. Böyle bir müşteri kitlesi malzemeyi tanır, kalitesiz ürünü kolay fark eder ve işletmeyi daha dikkatli olmaya zorlar. Sonuç olarak ana akım pazarda nadir bulunan baharatlar, sebzeler, deniz ürünleri veya hazır yiyecekler daha iyi fiyat ve çeşitlilikle bulunabilir. Cowen'ın burada savunduğu şey, yabancı görünen her ürünün otomatik olarak üstün olduğu değildir. Önemli olan, ürünün gerçek kullanıcıları tarafından talep edilmesi ve mağazanın bu talebe cevap verme zorunluluğudur. Aynı ilke restoranlarda da geçerlidir. Çok geniş bir menüyle, birçok mutfağa aynı anda sunmaya çalışan yerler, bazen tek bir mutfakta derinleşmiş işletmelere göre daha zayıf kalabilir. Türkiye'de semt pazarları, göçmen toplulukların dükkanları, bölgesel ürün satan esnaf ve uzmanlaşmış küçük lokantalar benzer biçimde değerlendirilebilir. Bu yaklaşımın yararı, tüketiciyi yalnızca tanıdık markalara bağlı kalmaktan kurtarmasıdır. Ayrıca iyi yemeğin keşif, karşılaştırma ve biraz emek gerektirdiğini hatırlatır. Cowen için yemek bilgisi, prestijli adresleri ezberlemekten çok, ürünün hangi talep ve uzmanlık koşullarında ortaya çıktığını kavramaktır. Üçüncü olarak, mekanın müşterisi, atmosferi ve yan gelirleri kalite hakkında sinyal verir. Cowen, restoran seçerken yalnızca tabağı değil, mekanın bütün iş modeline bakmayı önerir. Örneğin, çok büyük bir barı bulunan bir restoranın önemli gelir kaynağı içki olabilir. Böyle bir durumda yemek, müşteriyi uzun süre içeride tutan tamamlayıcı unsur haline gelebilir. Bu gözlem, barlı her restoranın kötü olduğu anlamına gelmez. Ancak işletmenin mutfakta üstünlük kurmak için ne kadar güçlü bir nedeni bulunduğunu sorgulatır. Benzer biçimde, yalnızca hareketli atmosferi. kalabalığı ve çekici sosyal ortamıyla öne çıkan yerlerde insanlar yemeğin niteliğinden bağımsız olarak vakit geçirmeye devam edebilir. Kao'nun tartıştığı ünlü örneklerden biri, mutlu ve dikkat çekici müşterilerle dolu restoranların bazen vasat yemek sunabilmesidir. Çünkü mekanın sosyal değeri mutfak eksiklerini örtebilir. Bu çıkarım, insanları ya da popülerliği küçümsemek için değil, popülerliğin neyi ölçtüğünü ayırmak içindir. Türkiye'de de canlı müzik, manzara, nargile, gece hayatı ya da turistik konum gibi unsurlar bir mekanın çekiciliğini arttırabilir. Fakat bunlar mutfak kalitesinin doğrudan kanıtı değildir.
Okar. Bu nedenle şu ayrımı yapmayı öğrenir. İnsanlar burada özellikle ne için bulunuyor, yemek için mi yoksa yemeğin yanında sunulan deneyim için mi?
Kavan'a göre iyi karar atmosferi reddetmek değil, atmosfer için ne kadar ödendiğini ve bunun mutfak standardını nasıl etkilediğini bilmektir. Dördüncü olarak, havaalanı yemeği ile uçak yemeği arasındaki fark hizmetin mantığını gösterir. Kitaptaki en anlaşılır iktisadi örneklerden biri. Uçakta servis edilen yemeklerin neden çoğu zaman zayıf olduğu, buna karşılık havaalanı yemeğinin neden zamanla iyileşebildiği sorusudur. Cowan, uçakta yolcunun seçeneğinin çok sınırlı olduğunu vurgular. Havayolu şirketi yemeği mükemmelleştirmeden de yolcuyu taşır, yani yemek kalitesi bilet tercihinde her zaman belirleyici değildir. Ayrıca üretim, güvenlik, saklama, taşıma ve sınırlı servis koşulları maliyeti yükseltir. Bu koşullar, lezzetli yemek hazırlamak için elverişli değildir. Havaalanında ise yolcuların farklı dükkanlar arasında seçim yapma ihtimali daha yüksektir. Havaalanları yolcu deneyimini ve ticari gelirlerini iyileştirmek ister. İşletmeler de birbirleriyle rekabet eder. Bu yüzden yemek seçeneği zaman içinde daha iyi hale gelebilir. Örnek, Cowan'ın yöntemini özetler. Bir ürünün kalitesini anlamak için üreticinin niyetinden çok, müşterinin seçme gücüne ve işletmenin rekabet baskısına bakmak gerekir. Türkiye'de büyük otogarlar, tren garları ve havaalanlarında da benzer farklılıklar görülebilir. Yolcunun mecburen aldığı üründe kalite ve fiyat dengesi bozulabilir, seçeneklerin çoğaldığı yerde ise iyileşme ihtimali artar. Kitap, bu tür gözlemleri gündelik hayatın küçük ayrıntıları olarak bırakmaz. Onları, piyasaların ne zaman tüketicinin yararına çalıştığını anlamaya yarayan pratik derslere dönüştürür. Son olarak, yemek züppeliğine karşı ucuz. Küresel ve yenilikçi mutfak savunusu, Cowan'ın en tartışmalı yönlerinden biri, yemek dünyasında yaygın olan bazı ahlaki ve estetik kabullere karşı çıkmasıdır. Ona göre pahalı yemek, küçük üretim, şık sunum veya yerellik tek başına daha iyi bir beslenme ve daha iyi bir çevresel sonuç garanti etmez. Yerel ürünlerin daha taze ve lezzetli olabileceğini kabul eder. Fakat bu gözlemi her durumda çevre açısından üstünlük iddiasına dönüştürmeye karşı temkinlidir.
Aynı şekilde ucuz yemeği otomatik biçimde kötü saymaz. Ucuzluk bazen ölçek ekonomisinden, yoğun rekabetten, düşük kira giderinden veya üreticinin belirli bir üründe uzmanlaşmasından kaynaklanabilir.
Cowan için gıda girişimciliği ve yenilik, tüketicilerin yalnızca prestij işaretlerine para vermemesiyle güçlenir. Bu yaklaşım, kaliteyi yalnızca seçkin restoranların alanı olmaktan çıkarır. Amerikan yemek kültürünün şarap tüketimi arttıkça geliştiğine ilişkin gözlemi de, tüketici damak tadı ve beklentilerindeki değişimin üreticileri kaliteye zorlayabileceği fikrine bağlanır. Türkiye açısından bu tartışma, geleneksel ürünler ile modern zincirler arasında basit bir iyi kötü ayrımı yapmamak gerektiğini düşündürür. Bir mahalle fırını, esnaf lokantası, kooperatif ürünü veya zincir işletme farklı koşullarda iyi sonuç verebilir. Kavanın ölçütü kimliğe dayalı sadakat değil, tat, değer, rekabet ve üreticinin özen gösterme nedenidir. Bu nedenle kitap, yemek tercihlerini ideolojik etiketlerden çok somut sonuçlar üzerinden değerlendirmeye çağırır. Sonuç olarak An Economist Gets Lunch, yemek kitabı okumaktan çok, gündelik tüketim kararlarını daha iyi anlamak isteyen okurlar için uygundur. Restoran seçmeyi sevenler, seyahat ederken turistik tuzaklardan kaçınmak isteyenler, farklı marketleri keşfetmeye açık kişiler ve iktisadın günlük hayata nasıl uygulanabileceğini merak edenler kitaptan özellikle yarar görebilir. Cowan, tarifler ya da beslenme kuralları sunmaz. Bunun yerine iyi yemeğe ulaşmak için kullanılan düşünme biçimini değiştirir. Okur, fiyatın hangi maliyetleri karşıladığını,
işletmenin neyle para kazandığını, müşterilerin neyi denetlediğini ve uzmanlaşmanın neden değer yaratabildiğini sorgulamayı öğrenir. Bu araçlar yalnızca Amerika'daki restoranlar için değil, Türkiye'de bir esnaf lokantası, semt pazarı, havaalanı dükkanı veya yeni açılmış popüler mekan değerlendirilirken de işe yarayabilir. Yine de kitabın örneklerinin önemli bölümü Amerikan gıda sistemi ve kültürü içindedir. Bu nedenle yerel koşullara doğrudan kural gibi uygulanmamalı bir düşünme çerçevesi olarak ele alınmalıdır. Kitabı benzer yemek rehberlerinden ayıran nokta tam olarak budur. Kaun, en iyi adreslerin listesini vermek yerine, adres listeleri olmadan da daha iyi seçim yapmayı öğretmeye çalışır. Yemek züppeliğini sorgularken ucuzluğu romantikleştirmez, pahalıyı da peşinen reddetmez. Değerin nerede ve hangi teşviklerle üretildiğine bakar. Bu dengeli, zaman zaman kışkırtıcı iktisadi bakış, kitabı yemek kültürü üzerine standart övgü metinlerinden daha analitik ve kalıcı kılar. Destek olmak isterseniz Tyler Cowen, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.